Ayrım 21. Ama 103. gece olunca demiş ki: ona ilk ulaşanlar Vezir Dendan ve Rüstem ve Behrimen emirler olmuş. Onu kollarına almışlar ve acele hiddetin, acının ve intikam arzusunun son sınırına ulaşmış olan kardeşi Davül Mekan'ın çadırına taşımışlar. Ve hemen hekimleri çağırtıp Şarkan'ı onlara emanet etmişler. Ve orada bulunan herkes hıçkırıklara boğulmuş ve bütün geceyi baygın yiğidin uzanıp yattığı yatağın yöresinde geçirmişler. Fakat sabaha doğru Aziz Çilekeş gelip yaralının yanına yaklaşmış ve başı üzere Kur'an ayetleri okumuş ve ellerini birbiri üstüne koydurtmuş. Bunun üzerine Şarkan derin bir soluk vermiş ve gözlerini açmış. Ağzından çıkan ilk sözler ona yaşamını bağışlayan Yüce Tanrı'ya şükretmiş olmuş. Sonra kardeşi Davül Mekan'a dönerek ona: alçak beni aldatarak yaraladı ama Tanrı'ya şükürler olsun ki ölümcül bir vuruş değildi. Aziz Çilekeş nerede demiş. Davül Mekan işte başucunda demiş. Bunun üzerine Şarkan Çilekeş'in ellerini tutarak öpmüş. Çilekeş de ona yeniden iyileşmesi için dileklerde bulunmuş ve ona: oğlum, acına sabırla katlan. Ödüllendirici Tanrı ödülünü verecektir demiş. Tam bu sırada bir an için dışarı çıkmış bulunan Davül Mekan çadırına dönmüş ve kardeşi Şarkan'ın yanaklarını ve Çilekeş'in ellerini öpmüş ve: ey kardeşim, Tanrı seni korusun. İşte şimdi Rumların kralı Afridonios denilen bu köpoğlu köpeği, bu lanetli haini öldürerek senin öcünü almaya gidiyorum demiş. Bunu duyan Şarkan onu alıkoymaya çalışmış ama boşuna. Ve Vezir Dendan, iki emir ve mabeyinci lanetliyi kendileri öldürmeyi önermişler. Fakat Davül Mekan çoktan atına atlayarak Zemzem kuyuları adına söylüyorum ki bu köpeği cezalandıran ancak ben olacağım diye haykırmış ve atını meydana sürmüş. Onu böyle rüzgardan da şimşekten de hızlı Yağız atının üzerinde gören çatışma ortasındaki Antar'ın kendisi sanırlarmış. Antar ünlü büyük Arap savaşçı ve şairi. Öte yandan kendi bakımından lanetli Afridonios da atını meydana sürmüş bulunuyormuş. Her iki tarafın bu iki seçkin savaşçısı karşılaşmışlar. Ve karşısındakine kim son darbeyi vurursa galibiyet onun olacakmış. Çünkü bu kez dövüş ancak ölümle bitebilecekmiş. Ve ölüm gerçekte hain lanetliği vurmuş. Çünkü intikam arzusuyla gücü çoğalmış olan Davül Mekan sonuç vermeyen birçok hamleden sonra düşmanının boynuna ulaşmayı başarmış ve bir vuruşta siperinden içeri dalarak boynunu ve bel kemiğini yarıp başını gövdesinden uçurmuş. Bunu bir işaret sayan Müslümanlar Hristiyanların saflarına bir yıldırım gibi atılmışlar ve görülmedik bir kıyım yapmışlar. Böylece akşam oluncaya kadar 50 bin kişi öldürmüşler. Bunun üzerine karanlığın sağladığı lütufla imansızlar Konstantiniyye'ye geri çekilebilmişler ve muzaffer Müslümanların kente sızmasını önlemek üzere artlarından kapıları kapatmışlar. Ve böylece Tanrı inanç sahibi savaşçılara zafer nasip eylemiş. Bunun üzerine Müslümanlar Rumların terk ettiği ganimetlerle yüklü çadırlarına çekilmişler. Sonra Şah kardeşi Şarkan'ın yanına girmiş ve ona iyi haberi vermiş. Şarkan da birdenbire bedeninin sağlık yolunda olduğunu duyumsamış ve kardeşine: bil ki ey kardeşim, kazanılan zafer savaş boyunca göklere başvuran ve Tanrı'nın kutsamasının inançlı savaşlarımız üzerine olması için durmadan yakaran bu Aziz Çilekeş'in dualarıyla yerini bulmuştur demiş. Oysa lanetli yaşlı kadının Kral Afridonios'un ölüm haberini ve kendi ordusunun bozgununu işiterek rengi atmış. Sarı benzi yeşile dönüşmüş ve gözyaşlarına boğulmuş. Ama kendini toparlamış ve gözyaşlarının Müslümanların galibiyetinden dolayı duyduğu sevinçten dolayı olduğunu söylemiş. Ama içinde Davül Mekan'ın yüreğini acıyla yakacak en kötü tertipleri düzenlemiş. Ve hemen o gün adet olduğu üzere Şarkan'ın yaraları üzerine merhem ve yağlar sürmüş ve büyük bir istekle orada bulunan herkesin hastanın rahatça uyuması için dışarı çıkmasını istemiş. Bunun üzerine herkes çadırdan çıkmış ve Şarkan'ı felaket saçan Çilekeş'le yalnız bırakmışlar. Şarkan tüm olarak uykuya dalınca, anlatısının burasında Şehrazat günün doğmakta olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 104. gece olunca söze başlamış. Şarkan tüm olarak uykuya dalınca, yırtıcı bir dişi kurt ya da kötü bir yılan gibi korkunç yaşlı kadın ayağa kalkmış ve hastanın başucuna son derece korkunç bir şekilde kayarak gitmiş ve giysisinin içinden sadece bir kaya üzerinde bırakılsa ona eritecek kadar müthiş bir zehire bulaştırılmış bir hançer çıkarmış. Uğursuz elinde tuttuğu bu hançeri şiddetle Şarkan'ın boynuna vurarak kafasını gövdesinden ayırmış. Ve işte Ömer'ün Nema'nın oğlu, eşi bulunmaz yiğit Şarkan, bahtın kudretli ve lanetli bir ihtiyar kadının ruhuna sokulan iblisin tertipleriyle böyle ölmüş. Ve intikamını alan yaşlı kadın, kestiği başın yanına bıraktığı kendi eliyle yazdığı bir mektupta şunları açıklamış. Bu mektup, yaptığı işlerden dolayı Felaketler Anası adıyla tanınan soylu Şahavi tarafından Hristiyan ülkesinde bulunan Müslümanlara yazılmıştır. Siz hepiniz bilin ki, sarayının ortalık yerinde evvelce Şahınız Ömer-ün-Nema'nı ortadan kaldırma sevincini tadan da bendim. Daha sonra sizin Manastır Vadisi'nde yenilgiye ve kırıma uğramanızın nedenini de ben hazırladım. Ve en sonunda bugün komutanınız Şarkan'ın başını da kendi ellerimle ve çok iyi düzenlenmiş tertiplerle kesen benim. Göklerde mekan tutan Hristos'un yardımıyla Şahınız Dâbilmekan'ın ve Veziri Dendan'ın aynı şekilde kafalarını keseceğim. O zaman bizim ülkemizde kalmanın mı yoksa kendi ülkenize dönmenin mi sizin için yararlı olacağını bilmek bakımından düşünmek şimdi size kalıyor. Her durumda iyi biliniz ki gayelerinize asla ulaşamayacaksınız ve Konstantiniye surları altında Efendimiz Hristos sayesinde benim kolum ve düzenlerimle son savaşçınıza kadar can vereceksiniz. Ve bu mektubu bıraktıktan sonra yaşlı kadın çadırdan yavaşça çıkmış ve yaptığı kötülükleri Hristiyanlara haber vermek üzere Konstantiniye'ye dönmüş. Sonra dua etmek, Kral Afridonios'un ölümüne ağlamak ve Emir Şarkan'ın ölümü dolayısıyla şeytana şükretmek için kiliseye gitmiş. Şarkan'ın öldürülmesiyle ilgili olaylara gelince bunlar da şöyle gelişmiş. Bu cinayetin işlendiği sırada Büyük Vezir Dendan'ı uyku tutmamış ve tedirginlik duyumsamış. Sanki dünya alem üzerine oturmuş gibi göğsü daralmış. Bunun üzerine yatağından kalkmaya karar vermiş ve hava almak üzere çadırından dışarı çıkmış. Ve dolaşırken epeyce uzaklaşmış olan Çilekeş'in karargâhtan ivedi ayrılmakta bulunduğunu görmüş. Bunun üzerine kendi kendine, Emir Şarkan şimdi herhalde yalnız olmalıdır. Yanına gidip onu gözeteyim ya da uyandıysa kendisiyle görüşeyim demiş. Vezir Dendan Şarkan'ın çadırına ulaşınca ilk gördüğü şey yerin bir kan gölüne dönüşmesi olmuş. Sonra yatak üzerinde öldürülmüş olan Şarkan'ın başının ve gövdesinin farkına varmış. Bunu duyan Vezir Dendan öylesine müthiş bir feryat koparmış ki uyuyanların hepsini uyandırmış ve tüm karargahı ve tüm orduyu ayağa kaldırmış. Bu arada Şah Dâbilmekan'da uyanıp hemen çadıra koşmuş ve kardeşi Emir Şarkan'ın yaşamını tüketmiş bedeninin yanında ağlayan Vezir Dendan'ı görmüş. Bu görünüm üzerine Dâbilmekan, "Ya Allah bu ne beladır?" diye haykırmış ve baygın düşmüş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 105. gece olunca söze başlamış. Bu görünüm üzerine Dâbilmekan, "Ya Allah bu ne beladır?" diye haykırmış ve baygın yere düşmüş. Bunu diyen vezir ve emirler onun çevresine toplanmışlar ve giysilerini sallayarak ona hava vermişler. Dâbilmekan sonunda kendine gelmiş ve "Ey kardeşim Şarkan, ey yiğitlerimizin en yücesi, hangi şeytan seni bu onarılmaz duruma soktu?" diye haykırmış. Sonra da gözyaşlarına hıçkırıklara boğulmuş ve vezir Dendan ve Rüstem ve Behrimen emirler özellikle de baş mabeyince ona katılmışlar. Ve ansızın Vezir Dendan mektubu görmüş. Onu eline alıp orada bulunan herkesin önünde Şah Dâbilmekan'a okumuş ve "Ey Şah, şimdi bu lanetli çilekeşin görünüşünün bana neden bu kadar nefret esinlediğini anlıyorsunuz." demiş. Şah Dâbilmekan'da gözyaşlarına gömülmüş. "Vallahi bu yaşlı kadını kendi ellerimle yakalayacak, fercine eritilmiş kurşun akıtacak, kıçına da sivri bir kazık sokacağım. Sonra da onu saçlarından tutarak Konstantiniye'nin büyük sur kapısına çivileyeceğim." diye haykırmış. Bunu izleyerek Dabil Mekan, kardeşi Şarkan için büyük bir cenaze merasimi hazırlatmış ve cenaze alayını gözünün tüm yaşlarını dökerek izlemiş ve onu bir tepenin eteğinde alçı ve altınla yapılmış büyük bir türbeye gömdürmüş. Sonra uzun günler boyunca ağlamayı öylesine sürdürmüş ki kendisi de bir gölge gibi kalmış. Oysa Vezir Dendan kendi acısını bastırarak onu görmeye gelmiş ve ona, "Ey şah, acılarını artık yatıştır ve gözlerini sil. Kardeşinin şu anda Yüce Yargıç Tanrı'nın ellerinde bulunmakta olduğunu bilmez misin? Ve zaten zamanı gelince yazılı olan her şeyin yerini bulacağı bu alemde onarılmaz olana karşı bu matemin ne yararı var? Öyleyse ayağa kalk ey şah, yeniden silahı kuşan. Bu inançsızların başkentinin kuşatılmasını olanca gücünüzle sürdürmeyi düşünelim. Tam olarak öcümüzü almanın en iyi yolu budur." demiş. Oysa Vezir Dendan'ın Şah Davil Mekan'ı bu tarzda yüreklendirdiği sırada Nusret'in kardeşi Davil Mekan'a yazdığı bir mektubu ulaştıran bir ulak çıka gelmiş. Ve bu mektupta şunlar yazılı. "Ey kardeşim, sana iyi haberi bildiririm. Burada hamile bıraktığın karın genç cariye sağlıkla doğum yaparak Ramazan ayındaki ay kadar ışık saçan bir oğlan çocuğu dünyaya getirdi. Bu çocuğa Ken Mekan adının verilmesinin hayırlı olacağını düşündüm." Ken Mekan, olan oldu anlamında Arapça bir isim. "Bilginler ve müneccimler, doğumu mucizeler ve olağanüstü olaylarla birlikte gerçekleşen bu çocuğun unutulmayacak şeyler yapacağı kehanetinde bulunuyorlar. Bu münasebetle bütün camilerde senin adına çocuk için ve senin düşman üzerindeki zaferlerin için dualar ettirmekten ve hayırlı dileklerde bulundurmaktan geri durmuyorum. Burada hepimizin özellikle ferahlık ve bağışın doruğunda bulunan ve bizim gibi senden haber bekleyen dostun hamam külhancısının sağlık içinde bulunduğumuzu bilmeni isterim. Burada bu yıl çok yağmur yağdı. Ürünün bol olduğu söyleniyor. Ve dahi barış ve güvenlik senin ve yörendekiler üzerine olsun." Davil Mekan mektubu gözden geçirdikten sonra uzun uzun soluk almış. Ve "Şimdi ey vezir, Tanrı'nın oğlum Ken Mekan'ı bana lütfetmesiyle matemim yatıştı ve yüreğim yeniden canlanmaya başladı. Ve artık rahmetli kardeşimin bu matemine adetlerimize göre kendisine yaraşır bir merasimle son vermeyi düşünmemiz gerekiyor" diye haykırmış. Vezir de ona "Doğru düşünüyorsunuz" diye yanıt vermiş. Ve hemen Şarkan'ın mezarının çevresine Kur'an okuyanlar ve imamların yerleştiği büyük çadırlar kurdurmuş. Ve büyük miktarda koyunlar ve develer kurban edilerek etleri askerlere dağıtılmış. Ve o gece tüm ibadetle ve Kur'an okumakla geçmiş. Ama sabah olunca Davil Mekan, Şarkan'ın yattığı Acemistan ve Keşmir'in değerli kumaşlarıyla donatılmış olan kabre yaklaşmış ve tüm ordunun önünde, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 106. gece olunca söze başlamış. Davil Mekan, Şarkan'ın yattığı ve Acemistan ve Kaşmir'in değerli kumaşlarıyla donatılmış olan kabre yaklaşmış ve tüm ordunun önünde bol bol gözyaşı akıtarak rahmetlinin anısına şu dizeleri doğaçtan söylemiş. "Ey Şarkan, ey kardeşim, işte yanaklarımda gözyaşlarım düzgün çizgiler çiziyor. Onları okuyacak olanlara derdimi anlatan şiirlerin düzenli ahenginden de anlamlı, üzgün ve etkileyici çizgiler. Ey kardeşim, senin tabutunun ardında, ey Şarkan, tüm savaşçılar ağlayarak yürüyor. Ve Tur Dağı'ndaki Musa'nın haykırışlarından da yüksek sesle acı haykırışlar koparıyorlar. Ve çukuru senin yattığın topraktakinden de derin savaşçılarının yüreğindeki çukurdaki mezarına geldik, ey kardeşim. Ne yazık ki, ey Şarkan, tabutta kefene bürülü yatarken ve taşıyıcıların omuzlarında giderken seninle birlikte ölüp koyun koyuna gömülmeye gidebilmek mutluluğundan mahrumum. Göğün tüm yıldızlarını toz içinde yitmiş gibi gösteren Şarkan'ın yıldızı, sen neredesin? Ey mücevher, en son kavuştuğumuz toprak ananın bağrında seni saklayan mezarın derin uçurumu senden taşan ışıkla kendiliğinden aydınlanıyor. ve seni örten kefen, kefenin kıvrımları, senin dokunuşunla yaşam kazanıyor ve kanatlar gibi seni koruyor. Davil Mekan bu dizeleri okuyup bitirince gözyaşlarına boğulmuş ve onunla birlikte tüm ordu büyük iç çekişlerle sarsılmışlar. Bunun üzerine Vezir Dandan ilerlemiş ve Şarkan'ın mezarına atılarak onu kucaklamış ve gözyaşlarıyla boğulmuş bir sesle şairin şu dizelerini okumuş. Ey bilge, sen ölümlü şeyleri ölümsüzlere dönüştürdün. Ölümde senden önce gelenlerin hepsini verdiği örneği sürdürdün böylece. Duraksamadan yüksekliklere atılım yaptın. Orada hurilerin ayakları altında kokulu halılar oluşturan güllerin dingin beyazlığına doğru. Orada bulduğun tüm yeni şeylerin zevkine varabileceksin. Yüce tahtın sahibi cennetinin en iyi yerini nurlandırarak sana ayıracak ve yeryüzünün hayırlı kişilere ayırdığı zevkleri dudaklarına kadar getirecek. Ve Şarkan'ın matemi işte böyle tamamlanmış. Fakat her şeye karşın Davil Mekan, Konstantiniye'nin kuşatılmasının uzun süreceğinin anlaşılması üzerine kardeşinden ayrıldığından dolayı üzgünlüğünü sürdürmüş ve bir gün bu konuyu Vezir Dandan'a açmış ve ona ''Beni perişan eden bu dertleri unutmak ve ruhumda ağırlığını duyduğum sıkıntıyı kovmak için ne yapmalı ey vezirim?'' demiş. Vezir Dandan ''Ey şah, dertlerine tek bir ilaçtan başkasını bilmiyorum. Bu da geçmiş zamanda yaşamış ve salnamelerin sözünü ettiği ünlü hükümdarların bir öyküsünü anlatmaktır. Bu da benim için hiç zor değil. Çünkü rahmetli baban Şah Ömer Ünnema'nın saltanatı sırasında benim en önemli uğraşlarımdan biri ona her gece hoş bir öykü anlatmak ve Arap şairlerinden ve kendi doğaçlamamdan şiirler okumaktı. Bu gecede tüm karargah uyurken Allah nasip ederse seni hayran edip göğsünü ferahlatacak ve kuşatma zamanını son derece kısalmış gibi hissettirecek bir öykü anlatacağım. Şimdiden bunun başlığının iki aşık Aziz ve Azize'nin öyküsü olduğunu söyleyebilirim diye yanıt vermiş. Vezir Dandan'ın bu sözleri üzerine Şah Davil Mekan yüreğinin sabırsızlıkla çarptığını duyumsamış ve gece gelince söz verilen ve başlığı bile onu zevkten titreten öykünün anlatılmasından başka kaygısı kalmamış. Böylece gece olup ortalık kararmaya başlar başlamaz Davil Mekan tüm meşaleleri ve tüm fenerleri yaktırmış ve her türlü yiyecek içecek ve günlük amber ve hoş kokularla dolu buhurdanlar konulmuş büyük tepsileri getirtmiş. Sonra da Behrimen Rüstem ve Türkeş emirleri ve baş mabeyinciyi çağırtmış ve hepsi birden toplandığı vakit Vezir Dandan'a haber salmış. Vezir Dandan huzura gelince ona ''Ey vezirim, işte gece başımıza geniş urbasını ve saçlarını yaydı. Şimdi bizi zevklendirmek için söz verdiğin öyküler içerisinden o seçkin öyküyü dinlemek istiyoruz.'' demiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın yaklaştığını görerek yavaşça susmuş. Ama 107. gece olunca Şah Davil Mekan Vezir Dandan'a ''Ey vezirim, İşte gece başımıza geniş urbasını ve saçlarını yaydı. Şimdi bizi zevklendirmek için söz verdiğin öyküler içinden o seçkin öyküyü dinlemek istiyoruz.'' demiş. Vezir Dandan da ''Tam cömert yüreğim ve gerekli saygıyla, çünkü bil ki ey bahtı güzel şah, size anlatacağım Aziz ve Azize ve onların başına gelen her şey hakkındaki öykü, yüreklerdeki tüm üzüntüleri dağıtmak ve bir matemi teselli etmek için Yakub'unkinden de büyük bir öyküdür. 21. ayrımın sonu. Sayfa 232.